Çınaraltı. Çınaraltı programına hoş geldiniz. Radyonuz TGRT FM ve Çınaraltı programı bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle bizleri buluşturdu. Bundan dolayı tarifsiz mutluyuz. Boşuna dememişler çok oturan değil çok göçen bilir diye. Ecdadımız da çok göçmüş, çok bilmişler. Çin'den, Hindistan'dan, Mezopotamya'dan çok şey öğrenmişler. Anadolu ve Orta Doğu semavi dinlerin beşiği. Hacı kafileleri gelir gider, dağcıklarındakileri döker. Büyük İskender, Bizans imparatorları, Moğollar hep Anadolu hayalleri görürlerdi. Evet, bu toprakları huzur vermezlerdi ama inanılmaz birikimler bırakırlardı. Ecdat çok milletli bir sistem kurmuş. Birçok kültürü bir arada tutmuş. Mesela Ortaköy'de, Kuzguncuk'ta 3 tane mabet sırt sırta sulh içinde, selamet içinde yaşıyor. Türkler diğerlerini de hazmederler ve kendilerinden ayırmazlar. Halbuki adı aydına, eğitimliye çıkmış batırlar öyle farklı sezlere pek tahammül edemezler. Türkler dinlerini iyi anlarlar, insana insan olarak bakarlar. Suretle değil, siretle uğraşırlar. Osmanlılar daha o zamanlarda, o yıllarda sınırları kaldırmış. Bir Yemenli kalkıyor Viyana'ya kadar gidip geliyor. Yolda korunuyor, kollanıyor, ağırlanıyor. Osmanlı Türkçe'de ısrarcı değil, içinde Arapça'da olan, Farsça'da olan yeni ama ortak bir dil tesis ediyor. Bir Arnavut veya bir Boşnak gidiyor Cezayir'de vazife yapıyor. Bu ne güzel bir zenginlik. Sonra ecdat kendisinden öncesini de inkar etmemiş. Eğer inkar etseydi ne Efes kalırdı ne Bergama. Onun için işte dünyaya 600 yıllık değil binlerce yıllık bir medeniyet bağışlamışlar. Neyse biz mevzumuza gelelim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında sevgili dinleyiciler zor günler yaşandı. Sosyal yapı çöktü, refah seviyesi düştü, harplerden çıkmış bir millet tabii. Birçok değer unutuldu gitti. Harp yılları sadece bizi değil bütün medeniyetleri zedeledi. İşte Britanya, Çarlık Rusyası, Çin, Japon imparatorlukları hep rehavet içindeyken, zenginlik içindeyken estetik değerler ürettiler. Ancak sonraki yıllarda bocalayıp kaldılar. Biz kendi adımıza eski kayıtları taramak zorundayız. Bu iş vakit demektir, nakit demektir. Bunu yapan kazanır. Dünya sizin Mozart'ı nasıl icra ettiğinize bakmıyor. Sazınıza bakıyor, sözünüze bakıyor, kiliminize bakıyor, yemeğinize bakıyor. İşte kültürü üretmek ve insanlığa hediye etmek zorundayız. Eğer bunu yapmazsak birileri bizim adımıza yapar ve pazarlar. Fransa mutfağıyla kendini dünyaya tanıttı. Halbuki biz onlardan geri değiliz. estetik hizmet Osmanlılar'da çok geniş bir yer tutardı. Fransa'nın mesela işi gücü şarapçılıktır. Dünyanın en kıymetli şarapları Fransa'da üretilir. Ömürleri bağda geçer. Ama Fransızlar asma yaprağından sarma dolma yapmayı bilmezler. Asma yaprağını ilk kez biz mi kullandık? Araplar mı kullandı? Abazalar mı? Bu mühim değil. Mühim olan bu Anadolu'da yapıldı. Anadolu insanı sadece asma yaprağından değil ki, kiraz yaprağından, biber yaprağından da yemek yapardı. Evet, bir de domates var. Domatesin girdiği her yemek şen şakrak oluyor. Lokantalarda 7-8 çeşit yemek hep domatesde yüzer. Siz burada sadece domatesin tadını alırsınız. Zira mübarek çok aromalıdır ve kendi tadını hakim kılar. Mesele yemeği domatessiz olarak güzel pişirmektir. İşte bu maharet ister. Yoksa domatesli yemeği benim kör nünemde pişirir demişler. Domates Osmanlı mutfağına sonradan girdi sevgili dinleyiciler. Malum Amerika'nın keşfinden sonra bulundu. Ancak edeceğini etti. Bizans tarifler unutuldu gitti. Biz domatesi geç tanıdık ama iyi kullandık. Dünyaya da salça gibi bir kolaylık kazandırdık. Bunun için boşuna dememişler bizi domates mahvetti diye. Evet, Osmanlı mutfağını öldürenlerden birisi domatesse, birisi de hünkâr fodlasıdır. Hünkâr fodlası mayalı, süngerimsi, beyaz ekmeklerdir. Zor günlerinde insanımız bol sulu bir tencere yemeği pişirir ve ekmek banarak karnını ekmekle doyurur. Artık hakim gıda yemek değil, ekmek olur. Evet, hep bu kadar zengin bir kültür esnaf lokantasındaki yemeklerden ibaret olmasa gerek. Fransızlar 6000 çeşit yemekleri olduğunu söyleyip övünüyorlar. Bırakın Osmanlı mutfağının hepsini, şu anda Anadolu'dan 6000 yemek çıkarmak mümkün. Bu da bir hamlede Fransız mutfağını geçmek demektir.
Bitmese sevgi bitmese.
Sevgili dinleyiciler, ülkemiz henüz sanayi hayat tarzına geçmiş değil. Bu bir şans. Anadolu insanı büyük şehre bile gelse tavuk besliyor, koyun besliyor, tandır yakıyor. Gurbetçiler dönerken arabalarına tarhana dolduruyorlar, bulgur dolduruyorlar, salça dolduruyorlar çeşit çeşit. Bulamadığından mı? Hayır, lezzet aradığından tabii ki. Bizim kadar damak zevki yüksek bir millet yok. Şimdi gurme tabiri var mesela, yemeklerden anlayan diye. Gurme, pahalı yerlerden yemek yiyen insan demek değil. Gurme, basit şeylerden bile lezzet alan insan. Biz de sıradan biri pazara çıkar, çatlatır patlatır fasulyenin kralını alır. Dünyanın sayılı aşçıları bile iyi bir taze fasulyenin nasıl seçileceğini bilmezler. Yine bizim insanımız masasına gelen balığın boğazın lüferi mi, Çanakkale'nin lüferi mi olduğunu anlar. Ki bu incelik akıl alası bir şey değil. İşte bizim lezzet kültürümüz sevgili dinleyiciler binlerle yıllık bir mirastan geliyor. Dünyanın en iyi sebzeleri bizde yetişiyor. En güzel balıklar bizim denizlerimizde çıkıyor. Eti en iyi işleyen millet Türkler. Evet, et kalitesi bizden yüksek ülkeler var. Ama ızgarayı, fırınlamayı bizim kadar hiçbirisi bilmezler. Osmanlılar öyle bir gurmeydi ki sevgili dinleyiciler, kuzunun sağ tarafını uzun pişirmeli yemeklere, sol tarafını külbastıya ayırırdı. Zira hayvan sağına yatıp kalktığı için sağ taraf adeleli olurdu. Sol taraf yumuşak kalırdı. Ne kadar okul okusanız, ne kadar aşçı tanısanız bu inceliklere vakıf olanını göremezsiniz. Bu eskiye mahsus bir kültür. Mesela eskiler eti patlıcanın sapında, balığı da defne dalında pişirirdi. Balığın derisini dörtte bir nispetinde üstünde bırakırdı. Eti hem dağılmazdı hem de gevrek olurdu. Közüm bile raihasını, kokusunu dikkate alırdı. Mesela balık ızgarasında asma kütüğünden yapılmış olan odun kömürü kullanırdı. Bu bilgi birikimi batılı akademilerde bile bulunmaz sevgili dinleyiciler. Böylesine uç noktada bir lezzet arayışı sadece sarayın işi değil, sıradan evlerde de bu şaşaa, bu alayiş var. Anadolu insanı yumurtasına koyduğu peynirde bile bir hususiyet arar. Mesela Sivaslılar küpün içine peyniri, kokulu otları, yağı basar. Karanlık toprakta saklarlar. Tam 6 ay bekler, çıkarırlar. Ufacık bir lezzet farkı için bunca eziyeti çekerler. Saray mutfağı saray mutfağı derler. Osmanlılarda saray mutfağı, halk mutfağı diye bir ayrım yok. Saray dediğiniz çok olsun da 5000 kişi, bunda çoğu asker. 1000 kişiyle kültür mü olur? Ancak teknikler halktan saraya, saraydan halka aktarılırken filtreden geçer. Rafine olur ve o da işte kaliteyi getirir. Saray Osmanlı toplumunun en rafine, en süzülmüş yeriydi. Sarayda pişen yemekler halk arasında da pişerdi. Ama tabii sarayda her şey mükemmel yapılırdı. Yemeğe düşkün olan bir adam yemeğin tadını almak ister sevgili dinleyiciler. Mesela Orta Doğu'ya gittiğiniz zaman yiyeceğiniz bir patlıcan salatası tahin kokar. Ama İstanbul'da katkı maddelerinin ana malzemeyi teslim almasına izin verilmez. İşte buna rafinasyon deniyor. İşte bu domates çıkınca bu iş ortadan kalktı. Ya dünya yemek kültürüne ne katkılarımız var. İşte kahve. Kahveyi bir marka olarak çıkarttık ve dünyaya tanıttık. Üstelik kahvenin çekirdeğini ta Yemen'den getirttik. Bugün hala Viyana'da tarçınlı, incirli, zencefilli kahveler var. Bunlar bizim kahvemiz ama memleketimizde tanınmaz. Osmanlı o zaman da dünyaya marka getirmiş. İyi de biz şimdi ne getiriyoruz? Vallahi şu halimiz hicap duyulacak bir hal. Yunanlara kızıyoruz, bizim ürünlerimizi sahipleniyorlar. Karagöz'e kadar, yemeklerimize kadar sahipleniyorlar. Ama teşekkür etmek lazım aslında onlara. Çünkü dünyaya tanıtıyorlar. Adamlar da bu zenginliklerle tanışsın. Nasıl olsa menşeini bulurlar. İşte yoğurt, yoğurdun sahibi biziz. Adı bile yoğurt. Bütün dünyanın her yerinde. Almanlar diyor ki Türklerin dünya medeniyetine hiçbir katkısı olmasa yoğurdu keşfetmeleri yeter. O kadar büyük bir keşif bu. Süt sıcak ülkede ekşir, yağ olur, ayran olur. Hasılı bu Orta Doğu'da kendine has bir usul bu. Yoğurdun bizde çorbası yapılır, yemeği yapılır, kurutulur, keş yapılır, tarhanası yapılır. Şu memlekette en az nüfusun yarısı, 40 milyonu yoğurtlu çorba yapar. Batılılara deseniz ki biz yoğurdu aynı zamanda pişiriyoruz, çorba yapıyoruz, yemek yapıyoruz, şaşar kalırlar. Yoğurttan salata yaparız, dondurma yaparız, tatlı yaparız. Ama bakıyorsun birileri kalkıyor dışarıdan meyveli yoğurt ithal ediyorlar. Meyveli yoğurt bizim işimiz, bizim kültürümüz, bizim sahiplenmemiz lazım. Evet, ecdadımızda yemek sayısı fazla değildi ama bir tas kebabı dediğiniz zaman bunun içine danası giriyor, kuzusu giriyor, hindisi giriyor, kaz palazı derken 10 tane madde giriyor. Oluyor bir tas kebabı 10 çeşit. Mesela mücver. Çocukken ben çok severdim. Kabaktan bilir herkes. Elde kalan malzemenin unla, peynirle, yumurtayla karıştırılıp kızartılması. Şimdi biz hep kabak mücverini biliriz. Ama bunu sebze sayısı kadar arttırabilirsiniz. Ne kadar sebze varsa o kadar da mücver olur. Osmanlılar'da mesajlar kısadır. Detayla uğraşılmaz. Bir yemek tarifi asgari 5 ile çarpılır. 5 ayrı yemek olur.
More.
Evet sevgili dinleyiciler, 70-80 yıldır çok şey unuttuk. Osmanlı mutfağında, eski Türk mutfağında inanılmaz kayıplar var. Bunu getirmek için el birliğiyle çalışmak lazım. Ortodoks dünyası, Yunanlar bilhassa hala bu Osmanlı mutfak kültürünü devam ettiriyor ve tanıtıyorlar. Zaten Osmanlı'yı tanımak için Balkanları bilmek, Ortadoğu'yu bilmek lazım. Osmanlı mutfağını anlatan kitaplar var. Bu kitaplar bugün basılıyor, Latin harflerine çevriliyor. İlk yemek kitabını yazan Mehmet Kamil Bey isminde bir tabip sevgili dinleyiciler ve Kenzü Şifa diye bir kitabı var. Burada tabiattaki otları anlatıyor. Ve bu çok enteresan tarifleri var. Gerçekten dünyada çayırdan bir şeyler toplayıp da pişiren bizden başka millet yok sevgili dinleyiciler. Mesela ısırgan otu çok yaygın, çok şifalı. Ebegümeci, efendim radika yine öyle. Biz bunları mahsus pahalı pahalı satın alıyoruz. Halbuki Anadolu'da bunlar çok yaygın. Yabani otlar var, yabani havuç var, yabani ıspanak var, yabani kereviz var. Bunlar Ege pazarından da, Egeliler çok düşkündür. Ota karışık ot yahnisi diye satılıyor. Madımak tatsız, tutsuz bir yaprak. Türküsü bile var. Ama dolaşım sistemine çok faydalı. Ne yapmış ninelerimiz bunu? Kuzu etiyle pişirmemiş de pastırmayla pişirmiş, ona lezzet kazandırmış. İşte insanımızın kıvrak zekası. Böyle bir yemek Avrupa'da olsa gazetelere konu olur. Sadece tatmak için bile servet verirler. Evet, Osmanlı kalıntılarından, kırıntılardan bile efendim yemek üretmeyi bilmiş. Çöpleme denilen şey evde kalan malzemeden ziyafet yemeği çıkartmak demek. Umumiyetle dağda yaşayanlar hayvani gıdalar yer sevgili dinleyiciler. Ovadakiler sebzeye yönelirler. Ama mesela Karadeniz hem dağ hem deniz. Ot, kök, et, balık, bakliyat kaynar. İşte bütün bu zenginlikler göz kamaştırıcı gerçekten. Evet, Avrupalılar, Amerikalılar ormandan kaçmaları mümkün değil. Bu saatten sonra artık tarlalarını arıtamazlar. Hatta şimdi organik kimya, organik tarım diye dernekleri var. Dünya çapında çalışan Prens Charles da bunun önde gelen şeyinden, faaliyetçilerinden. Ama bizim şansımız var. Her şeyi mevsiminde alırsak mesele yok. Ama mesela Şubat ayında çilek yemeye kalkarsanız paranızla zehir alırsınız. Pırasanın, enginarın ne kadar şifalı olduğunu bilsek, efendim mevsimsiz bir şey yenmez. Her mevsimin gıdası var. Lahananın kışın çıkması tesadüf değil. Mutlaka bir sebebi, hikmeti var bunun. Pırasa keza öyle. Her mevsimde o mevsimin efendim sebzesini yemek lazım. Hatta rüyada bile. Mesela kiraz gördünüz. Eğer kiraz mevsiminde kiraz gördüyseniz çok hayırlı bir rüyadır. Ama kiraz mevsiminde görmediyseniz o zaman o rüyayı hayra yormak mümkün değil. Rüyada bile böyle. Elbette ki hakiki hayatta da öyle olacak. Evet. Ecdat cacığı sırf salatalıkla yapmamış. Marulla yapmış, pancarla yapmış, havuçla yapmış. Patlıcanın turşusunu yapmış, reçelini yapmış. Dahası kurutmuş, etli yemeklerde kullanmış. Batıda kurutma daha yeni yeni öğreniliyor. Osmanlı kurutmuş bademi, mantarı nasıl tazelendireceğini de bilmiş. Kızına maya yapmayı, buz yapmayı belletmiş. Evet, bütün dünya bizim bıraktığımız noktaya geliyor. Yani sağlığa geliyor. Evet, Avrupalılar, Amerikalılar 10 yıllık, 20 yıllık planlar yapar sevgili dinleyiciler ve bilhassa çocuklar üzerine oynarlar. Gıdaların içine gizli şifreler saklarlar. İçinize alıcılar sokarlar. Bu suni tatlandırıcılara alışırsınız, bağımlı kalırsınız. Efendim ben filanca kolayı içebiliyorum ve filanca içemiyorum diyor. Tabii içemezsin, eskiden beri onu içtin. Ondaki efendim bağımlılık yapan şeye bağlandın, diğerini içemiyorsun, seni bağladı. Efendim ben filanca sigara içerim, filanca içemem. Tabii o sigarada bağımlılık yapan madde var. O bir kere seni bağladı. Mesela makina, çekme makinesi 6 atmosfer basınç yapıyor ete. Onun için etin içindeki enzimleri parçalıyor. Bunlar da havayla karşılaşınca kısa sürede yeşilleniyor ve bozulmaya başlıyor. Onun için firmalar emülgatör denen tutucular kullanmak zorundalar. Ayrıca bu köftelere tükürük bezlerini harekete geçiren kimyevi maddeler katıyorlar. Ağzınız gerektiğinden fazla sulanıyor ve siz yediğinizi lezzetli zannediyorsunuz. Halbuki ecdat eti makinede çekmezdi. Zırh ile yani bıçakla çekerdi. Bıçak enzimleri parçalamazdı ve bizim köftelerimiz pişmese dahi bozulmazdı. Hem besleyici hem sıhhiydi. Hızlı yiyen çabuk ölür demişler. Onun için yavaş yavaş yemek lazım. Osmanlılar sadece sabah ve akşam yerdi. Bazen sevmediği malzemeleri de yer ve yedirirdi. Lahananın üzerine fermanlar yazmış. Madımağında şarkısını yapmış. Ecdat yemek işini ciddiye alırdı sevgili dinleyiciler. Yamakları günlerce seccade üzerinde tutar, sabrını sınardı. Yemeği hafif ateşte uzun pişirirdi. Onun için aşçılık tezcanlıların işi değildir. Yavaş pişen yemekler aromalı olur. Enzimler kendisini ağır ağır bırakır. Çabuk yemek yapan işe yaramaz. Eskiden konaklara aşçı alacakları zaman ona pilav pişirtirlerdi sevgili dinleyiciler. Canım pilavdan da kolay yemek var demeyin. Pilavı hem ağır ağır pişirecek, hem pirinçleri yakmayacak, hem efendim yavan olmayacak, hem cıvık olmayacak. Ağır ağır yağıyla, efendim tuzuyla pilav pişirmek marifet demekti. Onun için bir aşçının mahareti efendim pilav pişirmesindeydi. Onun için pilavı iyi pişiren imtihanı kazanırdı. Eskiler nimete hürmet ederlerdi. Sofrayı mübarek görürlerdi. Yemeği ibadet niyetiyle yerlerdi. Hatta aşçıların piri de ateşbaz veliydi. Ona büyük paye verilir. Birçok tarikatta mesela kazan mukaddestir. Saray aşçılarının kendi adlarıyla anılan mescitleri vardı. Ve onlar çok itibarlıydı sevgili dinleyiciler. Padişah hanımları en iyi yemeği yaptırmak ve sunmak hususunda yarışırlardı. Tahayyül edemeyeceğimiz incelikte sofralar hazırlarlardı. Tabii sofra da yemeğin yarısı demektir. Yemeği yediren sofranın nizamıdır. Öyle iştahçıcı bir sofra hazırlardı ki eskiler en sevilmeyen yemek gelse insanlar bir de parmaklarını yerdi. Bugün sevgili dinleyiciler dünyanın her yerinde İtalyan lokantaları, Fransız lokantaları var. Çin lokantaları hızla yayılıyor. Türk lokantaları da olması lazım. Gerçi bu kebapçı, dönerci her yerde açıldı ama artık o biraz Türk değil, Orta Doğu yemeğidir. Ama yavaş yavaş ülkemizde de geleneksel Türk yemekleri hazırlanan lokantalar var. Tabii her sene binlerce turist geliyor ayağımıza kadar. Kurs alıyor, bu yemekleri öğreniyor. Sırf bunun için haftalarca ülkemizde kalıyor. Amerikalılar için altın renkli sahillerin bir manası yok. Onlar giderler Florida'da, Miami'de en alasını bulurlar. Biraz daha yürüse Hawaii'ye giderler. Pasifik adalarına giderler. Adamlar buraya kültürümüzü tanımaya geliyorlar. İşte onun için kültürümüzü canlandırmalı, turistlere tanıtmalı, bütün dünyaya yaymalıyız. Eskiden edep, terbiye, nezaket, nezafet, her şeyin güzelliği yani estetik Osmanlı Sarayı'ndan İstanbul'a, İstanbul'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan bütün dünyaya yayılırdı. Şimdi öyle olmaması için bir sebep yok.
kadar. Gel dese bir gün, gel dese. Sevdiğim dünyalar kadar. Gel dese bir gün, gel dese. Nesi var ömrün, nesi var? Vesvese hepsi vesvese. Nesi var ömrün, nesi var? Vesvese hepsi vesvese. Bir şarkı gelir uzaktan, söyler aşktan, yaşamaktan. Bir şarkı gelir uzaktan, söyler aşktan, yaşamaktan. Bir ses ki ruhtan, dudaktan. O sese yandım, ah o sese. Bir ses ki ruhtan, dudaktan. O sese yandım, ah o sese. Madem ki gönül böyle deli, delicesine sevmeli. Madem ki gönül böyle deli, delicesine sevmeli. Usana yine sevmeli, bitmese sevgi bitmese. Usanı yine sevmeli, bitmese sevgi bitmese. Bitmese sevgi bitmese.
Sevgili dinleyiciler, kravata boyun bağı gibi böyle esirlik manasını çağrıştıran bir isim takan biziz. Hatta halk arasında medeniyet yuları diyen yine biziz. Kravat takmak istemediği için beline bağlama fikrini bulan da yine bizim içimizden çıktı. En esaslı kravatlar da yine bizim ülkemizde üretiliyor. Tekstil ve moda sanayimizin mahsulleri. Yine kravata memurların iki yakasını bir araya getiren bir keşif diye bakanlar da var. Evet, modacılar bizim her nedense kravatı çok sevmediğimizi ve kravat takmayı bilmediğimize dair şikayetleri var. Bizde nedense bir gelenek olmuş, bilhassa eski hariciyecilerimiz. Kravatı ufak, mini minnacık bağlarlar. Kimileri ise bir bakarsınız çok geniş ve çok serbest bağlar. Sanki ucundan tutup çekmemiş, düğümünü hiç sıkılaştırmamış gibi. Bunun sebebi de şudur. Kravatı açtığın zaman buruşmamış bulursun. Eskimemiş, yıpranmamış bulursun. Çünkü eğer çekersen o sürtünür. Açarken bir daha sürtünür ama bir müddet sonra kravat eskir. Gelelim, kravat eskiyecek ama bu şekilde de çok çirkin gözüküyor. Hakikaten böyle kocaman kalın bir kravat, demek her işin ortası var. Evet, kravat yıllar içinde büyük değişiklikler geçirdi sevgili dinleyiciler. Mesela en alt kısmı 5 santimden 14 santime kadar değişti. Ceket modasındaki değişimlere, gömlek yakasındaki yeniliklere paralel bir şey bu kravatın durumu. Mesela ceket yakaları genişse kravat da genişliyor. Çünkü giyside esas olan, temel olan ceket. Gömlek ve kravat aksesuar. Onlar cekete uyar, ceketi gölgede bırakmamaları lazım. Evet, Şimdi mesela İtalyan tipi bağlama olarak bilinen bir bağlama stili var. Bu Windsor Dükü 8. Edward'a sonra kral oldu malum. İngiltere kralı oldu. Ona ait. O kravatın üçgen bağlardı sevgili dinleyiciler. Bu bağlama tarzını da ilk tatbik eden o. Çok açık yakalı kıyafetler giyerdi o. Yakaların da açıktı onun, İtalyan stili. O yakalara tabii kravatı normal bağlarsanız düdük gibi kalır. Onun için o da kendine has bir bağlama türü keşfetmişti. Kıyafetine çok düşkündü. O 1936 yılında Türkiye'ye de geldi. Ve o zamanlar dünyanın en iyi giyinen erkeği olarak kabul ediliyordu bu Edward, Kral Edward. Sonra malum dul bir kadınla, Wallis Worf'e Simpson'la evlenmeye karar verdi. Ve hükümet, İngiliz hükümeti bunu kabul etmedi. Dul bir kadınla evlenmesini. Bunun üzerine Kral Edward tahttan feragat etti. Tarihin 20. yüzyılın en enteresan hadiselerinden birisidir. Aşk için tacından tahtından vazgeçen kral. Vaktiyle Osmanlı, bizim ecdadımızda efendim derviş olmak için tahtından vazgeçen hükümdarlar var ama bu da sevdiği kadını almak için. Fakat da bu hadisenin görünen yüzü, görünmeyen başka yüzü de var. Efendim İngiliz gizli servisinin baskıları, şunlar bunlar, işte kralın Nazi sempatizanı olması, Alman sempatizanı olması bunda rol oynamıştır. İşin kılıfı budur falan. Neyse konumuz o değil. İşte bu Kral Edward sonradan Windsor Dükü olarak Fransa'da yaşadı ve yakın zamana kadar yaşadı, vefat etti. Bu işte dünyanın en iyi giyinen erkeklerinden birisiydi. 36'da da Türkiye'ye geldi. Atatürk'le yan yana çekilmiş malum resimleri var yatta, Nahlin yatında. İşte o resim hakikaten çok şeyler anlatıyor. Gerçekten kıyafetine düşkün. İşte bu üçgen bugün aramızda çok yaygın olan bağlama tarzlarından bir tanesi. İtalyan stili. Bu Windsor Dükü Edward'a veya eski İngiltere kralı 8. Edward'a ait bir stil. Bir de klasik bağlama stili var sevgili dinleyiciler. O da bir kısmı düğümün altında bir şişkinlik bırakmaktan hoşlanıyor. Mesela bugünkü Cumhurbaşkanı öyle bağlıyor. Sade, muntazam, çok göze batmayan bir tarzda. Düğümün altındaki o küçük çukur ise süslemek, aksesuarı zenginleştirmek ve daha da hareketli kılmak için kullanılıyor. Bu tarz kravat bağlama genellikle emekli hakim, emekli subaylarda, yani sivil hayata geçtikten sonra subaylarda çok rastlanan bir kravat bağlama türü. Evet, kravat bağlamanın çok çeşitli türleri var ama bizde maalesef kravat bağlama kültürü yoktur. Buna pek itina etmeyiz. Babadan kalma metotlar var. En kolay nasıl olacaksa baştan savma bir şekilde kravat bağlamayı alışkanlık haline getirmişiz. Çoğumuzun kravatları önceden bağlıdır. Günlerce, aylarca öyle durur ve zamanı gelince onu o şekilde takarlar. O da tabii kravatın deforme olmasına, düğümünün sıkılaşmasına sebebiyet veriyor. Çok kelli felli adamlardan kravat bağlamayı bilmeyen ve her gün ona buna yalvaran kimseler de vardır. Ama tabii bunun mukabilinde çok zevkli giyinen, gayet uyumlu efendim kravat bağlayan kimseler de var. Evet, hele bazıları var ki sevgili dinleyiciler, giyimine çok itina ediyor, çok zevkli giyiniyor, gayet uyumlu, şık takım elbiseler buluyor. Ama iş kravat bağlamaya gelince olmuyor, çünkü kravat bağlamayı bilmiyorlar, öğrenmemişler, ciddiye de almamışlar. Bazıları papyon takmaya özeniyor, bak papyon bağlamasını bilmiyor. Daha da ileri gidilirse ayakkabı bağlamasını da bilmeyen kimseler var. Evet, mesela bazılarının kravatı eğri durur. Ya da bir tarafı düz durur, öbür tarafı meyilli gibi durur. Muntazam olmuyor. Bir de renk uyumu var tabii. Renk uyumu da çok mühim. Kravat ceketi ve gömleği gölgelememeli. Bazı politikacılarımız var. Çok cafcaflı, çok renkli, çok göz alıcı kravatlar takıyorlar. Ceket kravatın gerisinde kalıyor. Evet, takılan kravatlarda bir kusur yok. Ancak kusur seçilen takım elbisede. Evet, kravat öne çıkıyor. İlk kravat görünüyor. Ceketi, hatta ceketin içindeki kimseyi bile geri bırakıyor. Böyle cafcaflı kravatlar takan kimsenin sarı veya başka cars renkler taşıyan bir elbise giymesi lazım. O zaman o kadar göze batmaz, dengeli olur. Ancak böyle cart renkli elbiseleri de herkes giyemez. Yaşlı başlı, kelli ferli kimselerin böyle bir şey giymesi mümkün değil. Onun için kravatın rengi ve elbiseye uyumu çok önemli. Buna çok dikkat etmek lazım. Koyu, çok ağırbaşlı bir elbisenin içine çok cafcaflı, allı güllü bir kravat takmak, renk ne kadar uyarsa uysun, sırıtıyor, insanın efendim kendi şahsiyetini geride bırakıyor. Günümüzde Avrupa'da artistik kravatlar moda oldu. Bu kravatların desenleri çok usta bir ressam tarafından çiziliyor veya ressam ustalığı ile hazırlanıyor. Picasso'nun, Dali'nin, Cocteau'nun, Dafin'in, Ferrier'in daha birçok ressamın sanat hayatında kravat desenleri yaptıklarını biliyoruz. Kravatlarda Aztek, efendim, Hint, Mısır, Japon sanatlarından izlere rastlanıyor günümüzde. Resim sanatının çeşitli devrelerinde ortaya çıkmış cereyanlarında izlerine rastlamak mümkün. Ülkemizde de eski Osmanlı sanatından, efendim, modern geometrik şekillere, İznik çinilerinden halı desenlerine kadar pek çok unsur özellikle yüksek firmaların ürettiği kravatlarda göze çarpıyor. Sevgili dinleyiciler, savaşların tarih kitaplarında pek söz edilmeyen neticeleri vardır. Kendi devirlerinde fazla mühim değildir belki bu neticeler. Ama tesirlerini günümüze kadar sürdürdüklerine bakılırsa inanılmaz ölçüde kalıcıdırlar. 17. yüzyılda Avrupa'yı adeta sarsan 30 yıl savaşları vardı. İşte bunlar da bu türden bir kalıcı tesir göstermiş. İşte bugün dünya üzerinde yaşayan 600 milyon erkeğin kravat takıyor olmasına işte bu 30 yıl savaşları sebebiyet vermiş. Alman ordusunda Hırvat askerler vardı sevgili dinleyiciler. Fransız ordusunda da Hırvat askerler vardı, paralı. Bu Hırvat askerler o devirde Avrupa'ya akın etmişlerdi. Bu 30 yıl harpleri vesilesiyle. Bunlar alışılmadık bir aksesuar kullanıyorlardı. Boyunlarına bazıları kaba kumaştan, bazıları ipekten, müslinden yapılma mendiller bağlıyorlardı. Neden bağlıyorlardı? Çeşitli rivayetler var. Aksesuar olarak bağladıklarını söyleyenler var. Efendim, tek düzeliği, yani belli bir bölüye, ortaya mensup olduklarını ifade etmek için bir üniforma şeklinde bağladıklarını söyleyenler var. Efendim, boyuna gelecek bir kılıç darbesini, Türklerden Türk korkusu malum yaygın, Türklerin de adeti şöyle eğri kılıcı vurdu mu düşmanın boynuna, kafasını gövdesinden ayırıyor, buna mani olacak, kılıcın hızını kesecek ve böyle bir koruma maksadıyla bağlandığını söyleyenler var. Her neyse, Hırvatların boynunda böyle aksesuarlar var. İşte onlar Avrupa'da moda oldu. Kral 14. Louis bu kravat adetini bütün kendisi kullandı ve bütün asiller ondan sonra taktılar. Bunun bir başka faydası da vardı. Pratik bir peçete fonksiyonu görüyordu. Yemeklerin insan elbisesine dökülmesine mani oluyordu. Böyle bir fonksiyonu da var. Hatta bugün çok kimsenin kravatına bakarsanız öğlen ne yediğini, akşam ne yediğini anlarsınız. Hele bazılarının kravatları menü listesi gibidir. Üzerinde çeşit çeşit yemek kalıntıları, lekeleri vardır. İşte Fransa kralının yaygınlaştırması sebebiyle kravat bütün Avrupa'yı sardı. Ve günümüzdeki kravata işte bu Hırvatların, zaten ismi de oradan gelme. Kravat, Hırvat'tan gelme. Kroat diyorlar zaten onlar. Hırvatlar, Avrupalılar Kroat diyorlar. Onların bu aksesuarları günümüzün kravatlarına dönüştü. Hırvatların da işte dünya medeniyet tarihine yaptıkları katkı işte bu kravattır. Bu erkeklere mahsus bir aksesuar tabii, ama zamanla kadınlar da bu aksesuarı kullanmaya başladılar. Tabir caizse kravatı erkeklerden ödünç aldılar. Evet, günümüzde kravatın tarihçesiyle ilgili kitaplar var. Burada efendim kravatın özellikle erkeklerin hayatında işgal ettiği önemli yer, bu basit aksesuarın tarihi, serüveni. Efendim eskiden ve günümüzde kravat imalinde kullanılan kumaşlar ve metotlar, kravat biçimleri, kravat desenleri, kravat bağlama metotları ve ürettikleri kravatlarla efendim dünyada, hatta milletler arası ülkelerinde ve milletler arası ün kazanmış olan moda evleri, bir de tabii iyi kravat nasıl seçilir, buna dair ipuçları, buna dair pek çok şey bu kravatla ilgili kitaplarda var. Bu arada tabii kravat tutkunu, stil sahibi kimi ünlüler hakkında eğlenceli hikayeler ve anekdotlar da kitabı okumayı daha zevkli hale getiriyor sevgili dinleyiciler. Efendim Charles Baudelaire var mesela, Fransız şairi. Oscar Wilde var, İngiliz yazar edip. Rudolph Valentino, sessiz sinema devrinin artistlerinden. James Dean, efendim stiliyle bir zamanlar gençlerin en çok tuttuğu artist. Fred Astaire, müzikal yıldızı. Aldous Huxley, fantastik romanlar yazan. Johannes Brahms, şu Alman besteci. Gary Cooper, efendim kovboy filmlerinin vazgeçilmez aktörü. Hatta George Sand gibi erkek kıyafetiyle gezen bazı kadın sanatçılar. Ayrıca tarih içinde kravat bağlama metotlarının ne denli büyük çeşitlilik ve değişiklik gösterdiğini de bu kitaplardaki illüstrasyonlardan görmek, anlamak mümkün. Sevgili dinleyiciler, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya sizleri tekrar Çınaraltı programında bekliyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.